Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Kıymetli dostlar, Kültürden İrfana programındayız. Hayata dair ne varsa kültür gözüyle, irfan gözüyle bakıyoruz ve öyle yorumlamaya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Abdurrahman Topbaş Beyefendi var. Hoş geldiniz,
sefalar
getirdiniz.
Hoş bulduk. Sefa bulduk.
Nasılsınız efendim, iyisiniz inşallah.
Şükürler olsun, sizler iyisiniz.
Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Yine sizle beraberiz. Daha
eyvallah,
iyisi can sağlığı diyelim.
Eyvallah, eyvallah.
Aslında Kültürden İrfana programı hayatın içinden değerlere ve kavramlara değiniyor. Bu bakımdan aslında bir nebze sizin de hemdem olduğunuz bir kavrama değinmiş olacağız bu programda. O da ticaret. Belki birçoğumuzun malumu ama yeni izleyen, belki sizi ilk defa tanıyacak olan dinleyicilerimize, izleyicilerimize söylemek gerekirse aslında ticaret ehli bir insansınız. Tüccarsınız. Dolayısıyla hayatın içerisinde ticareti sıklıkla kullanan bir insansınız. Bu programda da dilerseniz ticarete irfan gözüyle ve kültür gözüyle bakalım. Hayatınızda ticaretin anlamı
Eyvallah.
Büyük. Bu anlamda yaşamış olduğunuz, belki irfan gözüyle değerlendireceğiniz şeyler denelim.
Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi gerçekten ticaret çok yönlü bir gündem.
Evet.
Çok uzun konuşmamız gereken ve sıkıntılı olduğumuz bir nokta. Zaaflarımızın olduğu bir nokta. Hem insanoğlunun yaratılış olarak zaten içinde maddiyat ve menfaati barındırdığı için genel itibariyle sorunlu alanı.
Evet.
Ama özelde de bir Müslüman şahsiyetinde daha detaylı bir şekilde konuşulması gereken bir alanı. Bendeniz. Dördüncü nesil ticaretle uğraşan, yani sanayici ve tüccar bir aileden geliyorum. Tabii çocukluğumdan beri en çok konuşulan konulardan biri bu oldu çevremde. Duyduğum şey yaptım. Çok o eskiye ara ara gireriz de.
Olur.
Ben tabii müsaadenle biraz daha böyle güncelden başlayalım.
Eyvallah.
Ara ara geçmişe, maziye ve geleceğe yönelik bir giriş çıkışlar yapalım. Tabii içinde bulunduğumuz zaman dilimi ticaretin çok çeşitli dallarıyla beraber yapıldığı ve sektör sayısının çok fazla arttığı
evet.
bir döneme geldik ve bu dönemde nasıl bir dürüst tüccar oluruz, helal kazancı nasıl sağlarız endişesi bizim vazgeçilmezimiz. Çünkü irfan geleneği açısından da bakınca
evet.
tasavvuf yoluna gayret gösteren, alaka gösteren kişilere o ocaklarda, dergahlarda ilk sorulan soru kazancın nasıl? Yani helal kazanç, helal kazanıyor musun? Çünkü kazancın miktarının çok değişken olduğu bir dünyadayız zaten şu an.
Evet.
Geçmişte biraz daha görece bize göre. Ama şu an liseyi zar zor okuyan bir insan bakıyorsunuz böyle 3-5 yılda çok ciddi bir mal varlığına sahip bir insan haline gelebiliyor. Veya böyle çok iyi bir hayat sürerken bir anda düşüp vasat kendini geçindiren bir insan haline gelebiliyor. O açıdan çok değişkenlerin olduğu bir dünyadayız.
Zorlukları da var, kolaylıkları da var.
Evet. Ama bizim için değişmeyen bir nokta var. Bu ticareti nasıl yapıyoruz? Tabii bunun ticaretin kuralları ne? Biraz burada kural belirleme sıkıntımız da var.
Müslümanlar olarak.
Müslümanlar olarak ve insanlar olarak da öyle. Çünkü İslam zaten fıtri bir şey, insani bir şey.
Evet.
Yani insanda olmayan bir şey istemiyor.
Güzel.
O açıdan işte bugün çokça konuşulan monopol denen tekelcilik Türkçe'de kullandığımız mesela Hazreti Peygamber'e baktığınızda tekelcilik değil çeşitliliği isteyen ve Medine pazarında buna gayret eden
evet.
bunu dikkat eden bir tüccar. Bak bir tüccar yönetici. Peygamberlik ayrı bir şey ama Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük özelliklerinden bir tanesi de tüccar olması.
Evet.
Ve esnaf değil, tüccar. O da başka, o da başka.
Ne fark var esnafla tüccar arasında?
Ya esnaf biraz daha sabit kademdir. Yani dükkanı, yeri, yurdu bellidir. Alır satar veya bir şey üretir, basit bir şey üretir, satar. Ama tüccar, özellikle Hazreti Peygamber'in yaptığı ticaret, lojistiği de içine katıyor. Şimdi mesela lojistik diye ayrı bir sektör oluştu. Eskiden de işte bunu kervanlar sağlıyordu. Ticaretin ana noktası. O kervanların da askerleri vardı. Oradan bir de bir askeriye çıkıyor, bir ordu çıkıyor. Yani ordu sadece şehirleri korumak veya bir yer fethetmek değil. Hı hı. Aynı zamanda malı koruyan ordular vardı. Yani kervan muhafızları denen. Gerçekten bunları, bu tip işleri de yöneten bir insan idi.
Evet.
Tabii tüccarlık, bir de ticaret özellikle sanayiyle birlikte yaptığınızda, yani çok yönlü yaptığınızda, hı hı, insanın radarlarını açıyor. Hı. Duygularını, hislerini, tek boyutlu bakmamayı öğretiyor size. Çoklu düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Ve her an müteyakiz bir şekildesiniz.
Neye karşı?
Malınıza karşı. Hı. Bugünden örnek verelim. Demirci, demir tüccarı, yani metal işleri yapıyorsa her gün, her sabah Londra metal borsasına bakmak zorunda. Bazen saat değişebilir. Hı hı. İşte Çin pazarında ne oldu? Ötekinde ne oldu? Çünkü niye? Metal sektörü günlük fiyatlanır. Her an, her saat hareket halinde beyin. Belki evinde oturuyor ama acaba ne oldu? Veya yarın şöyle olur mu diye bir düşüncesi var. Bu da insanı esasında yetiştiriyor. Biraz yorsa da, hı hı, böyle daha Çukurova tabirle ayık geziyorsun. Hı. Orada öyle derler. Ayık olun derler. Hı hı. Yani uyanık olun. Uyanık olun.
Evet.
Yani aslında. Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bir hususiyeti var. Bunun devlet yöneticiliğinde de tabii muhakkak ki Cenab-ı Hakk'ın ona özel bir himmeti, hı hı, iradesi var onun üzerine. Ancak bu da bir göstergedir. Çünkü kazancın 9%'u ticarettedir.
Evet.
Hadisi de önemli bir şey. Yani tüccar gerçekten böyle bambaşka bir bakış açısı geliştiriyor. Ama mesela memur veya maaşlı insan işinden çıkıp eve gittiğinde tabiri caizse şalteri kapatıyor.
Evet, kafası rahatlıyor.
Kafası mu? Rahat.
Evet.
Veya o gün işte böyle çok can sıkıcı bir şey olduysa biraz dert eder onu, hı-hı, o kadar.
O anlık.
Evet. Ama tüccarda böyle bir durum yok. Veya önemli bir mevkide, bir yönetici mevkisinde iseniz böyle bir şeyiniz yok. Yarın ne olacak, öteki ne olacak, şöyle, hı-hı, mi oldu, böyle mi oldu veya nasıl hesap vereceğim diye pek çok noktada düşünebiliyorsunuz.
Ya, tüccarda da hesap verme kaygısı var aslında.
Tabii şöyle, evet, ortaklığınız olur. Bir kere ortaklık mesela bu ticaretin, hı, en önemli, en eski ticaret kadar eski bir kavramlıktır ortaklık.
Evet.
Şerik. Evet. Yani eski tabirle şirket de, hı-hı, oradan geliyor. Evet. Ve bu gerçekten pek çok olayı çözmek noktasında da şeriklik, ortaklık önemlidir. Hı hı. O sorumluluğu tek başınıza paylaşmak dışında birkaç kişinin bir anda paylaşması.
Riski sorumluluğu.
Evet. İstişare mekanizması. Hı hı. Bütün bunları hep devreye koyan bir şey. Tabii bir de bütün bunların bir ahlak zemini var. Ortaklık ahlakı.
Evet, ticaretin olduğu gibi ortaklığın da.
Tabii bir ahlakı, evet, var. O da zor. O da çok zor bir şey. Özellikle bir alt kuşağa geçiş yapıyorsa, hı hı, mesela babalar iyi bir ortaklık yaptı. Bir alt nesle geldiğinde böyle hafif hafif dumanlar çıkmaya başlıyor. Hmm. Bu akrabada da olur. Yani yakın akraba, uzak akraba ortaklıkları veya tamamen arkadaşlığa bağlı veya ticari bir menfaat birlikteliğinin getirdiği ortaklık da olsun, fark etmez. Hmm. İnsan çünkü ünsiyet, ilişki kökenli olduğu için İletişim ve ilişkiden bir sıcaklık oluşturuyor. Ama, hı-hı, bir alt kuşağa geçtiğinde onu tam yakalayamayabiliyor.
Ünsiyet gidiyor, nisyanlık geliyor, unutkanlık gelmiyor.
Unutkanlık geliyor.
Yine ünsiyet.
İşte,
evet,
orada yazı. Hı-hı. Kural. Mesela ben çocukken, yani delikanlıyken daha doğrusu, bir yaşanmışlık anlatayım. Musa Topbaş, rahmetullahi aleyh, dedem. Böyle iki yakın, iki tanıdık, iki gönül kardeşi birbiriyle ticaret yapmak için bana gelirler. Hı hı. İşte efendim dua buyurun. Biz böyle böyle bir işe girdik, ortak, hı, olduk filan. Hep böyle bir eyvah, içimden eyvah derim. Hı. Çünkü o samimiyetle insanlar kendi aralarındaki hukukları detaylı, teferruatlı bir şekilde yazmazlar. Hı. İş biraz çatallaştığında bu sefer
tatsızlıklar başlar.
O tatsızlık gönül dünyasına, gönül kardeşliğine etkiler. Hı. Sonra dış halkayı etkiler. Yani para kazanma ile başlayan yol arkadaşlığın, akrabalığın küsmesine, ilişkilerin kopmasına doğru yol alır. Çünkü kimse ayrılık hukukunu yazmaz. Ben o zaman çok şaşırmıştım.
Anlaşmazlık buna. Halinde ne olacağını kimse
tabii,
yazmaz.
Ayrılık hukuku. Yani ayrılık biz hukuku. Bu ticaretten, biz bu ortaktan nasıl ayrılacağız?
Evet. Önemli.
Beni gerçekten çok o delikanlı yaşını çok etkileyen tariflerden biri budur. Yani sonuçta bu geçici bir birliktelik. Ticaret ortaklığı menfaat üzere bir birlikteliktir. Evet. O menfaat bittiğinde veya menfaat başka bir yerde daha farklı menfaatler geldiğinde insan o tarafa doğru kayar.
Evet.
Gönlü. Ve o gözle bakınca da baktım ki gerçekten aile şirketleri özellikle yazmak, oradaki ilişkiyi doğru hukukla tanımlanması çok önemli. Maalesef bazen tabii gelenekte burada bir olumsuz yönde.
Gelenekte yazmak yok.
Gelenekte yazmak yok. Aile içi şirketlerde veya akraba şirketlerinde büyüğe tabi olun.
Evet, büyüğe tabi olunur.
Daha
şahit tutulur.
Günümüz ifadesiyle raconu o keser. Bu abidir, yani büyük abidir, amcadır, dayıdır, babadır. Yani birisi, yani birinin babası birinin amcası olabilir de o büyük sözü keser. Onun kestiği racona da şimdi tabi olan var, olmayan var artık. Eskisi gibi değil. Bu sefer ne oluyor?
Eskiden oluyorlardı.
Eskiden eyvallah diyordu herkes. Artık fazlasını eksiğini ailete bırakıyordu. Şimdi öyle bir durum yok. Kimse hakkına razı olmuyor. Haliyle bu sefer didişme başlıyor.
Bunu sık yapan birisi olarak biliyorum sizi. Yani hakemlik kısmını. İki tacir, iki tüccar bir şey alıp verirken anlaşmazlığa düştüklerinde genelde sizi buluyorlar bir şekilde. Ya Abdurrahman abimiz burada hakemlik yapsın diye. Şimdi burada çok zor değil mi? Çok zorlanmıyor musunuz?
Vallahi çok zorlanıyorum.
Yani çünkü iki taraf da sizi tanıyor, iki taraf da sizi seviyor ve saygı duyuyor. Vereceğiniz kararı da kabul edeceklerini söylüyorlar. Ama siz iki tarafın da memnun olacağı bir kararı verirken zorlanmıyor musunuz?
Ya şöyle, gerçekten zorlanıyorum. Çünkü bazen şöyle bir şey de oluyor. Buna hakemlik deniyor. Şimdi hukuk şey
ona doğru
yaptı.
Dönmeye başladı artık.
Evet. Döndü şu an.
Arabuluculuk.
Arabuluculuktaki karar.
Evet.
Mahkeme kararı yerine geçmeye başladı.
Evet.
Evlilikte de bunu kullanıyorlar.
Evet. Evet.
Ticarette de kullanıyorlar. Esasında bunlar demin söylediğim gibi insanlığın ana kavramları. Yani insanlık tarihiyle eşit kavramlar. Arabuluculuk da öyle baktığınızda.
Eskiden beri var
çok
zaten.
Çok yani binlerce yıldır gelen bir yapı. Yani ne kadar modernleşirsen modernleş fark etmez. Dijital de olsa, şu da olsa, bu da olsa sonuçta her şey insan realitesine geliyor.
Evet.
Tabii şöyle bir şey oluyor. İnsanlar hakkına razı olma konusu çok zor bir konu.
Evet.
Yani belki eyvallah diyorlar ama
ben hakkıma razı olurum ama bu işte benim hakkım değil diyor o sefer.
Arkadan konuşan olur, farklı şey olur. İşte der ki ya mesela bana toz kondurmak istemiyorsa ya işte falan onu etkiledi. Esasında böyleydi de o etkiledi ondan oldu gibi. Zor bir şey.
Evet.
Zor bir şey. Onun için böyle hep kaçınmaya çalışıyorum mümkün mertebe. En çok da birilerini tanıştırıyorsan onlar arasındaki anlaşmazlık sana geliyor.
Aracı oluyorsunuz. Evet.
Yani o iyi niyetle yapıyorsunuz. Onlar da iyi niyetli ama tabii şöyle bir nokta var. Yazmak gerçekten mesela bu hakemliklerde de hep onu çok karşılaşıyorum. Eksik sözleşmeler. Yani bu hepimizin problemi. Kendimde de dahil ediyorum. Bu hepimizin problemi eksik sözleşme, eksik anlaşma, akit, sözleşme, muahede ne dersen adına. Bunları eksik yapıyoruz, detaylı yapmıyoruz. Veya çok uyanık hukukçular bunu yapıyor. Böyle lastik gibi kelimeler koyuyor. Çek Allah çek. Oradan çok mana çıkarabilecek şekilde çekiliyor. Bir de en sonunda mesela şu önemli. İş bu anlaşmanın maddeleriyle ilgili oluşacak ihtilafta falan kişi emindir, şahittir, hakemdir gibi bir takım ibareler koymak lazım. Ve bir isim belirleyeceksin. Herkesin ortak ittifak etti. Gerçekten bu işte uzun soluklu bir ticari yürüyüşte önemli oluyor. Çünkü bazen birisinin ruh dünyası bambaşka oluyor.
Evet.
Üç aylığına, iki aylığına değişiyor. O zaman hani ağzından çıkan kelam yaydan çıkan ok gibi etkiliyor ortaklığınızı.
Evet.
İşte orada anında müdahale çok önemli. Anında müdahale ettiğinizde gerçekten iş toparlanabiliyor. Tabii bu işte insani gönül kırıyorsunuz. Yoruluyorsunuz. Bambaşka bir noktaya geliyorsunuz. Sonunda bakıyorsun ya bu fani dünya. 3 günlük dünya için 3 kuruş para kazanacağım diye ben niye gönül kırıyorum? Çünkü bizim işimiz zaten ne diyor Yunus Baba?
Gönüller yapmaya geldim.
Evet. Gönül yapmaya geldiğin yerde gönlü niye kırasın? Kuralları doğru koyarsak 50 yıllık, 70 yıllık, 100 yıllık işletmeler oluştururuz. Buradan da kalite çıkar.
Kalite. Ne kadar uzun sürüyorsa o kadar kaliteli oluyor.
Tabii. Tecrübe merkezi oluyoruz.
Evet. Çok önemli. Evet. Burada sormak istiyorum. Anlaşma mı, sözleşme mi? Yani anlaşma dediğimiz olayı sözleşmeye döktüğümüzde, yazdığımızda aslında belki sözleşme oluyor. Bir de antlaşma var. Bu konuda ahitleşme, antlaşma, anlaşma ve sözleşme tabirleri var.
Bunlar hepsi teknik tabirler. Hepsinin farklı nitelikleri, keyfiyetleri olabiliyor. Ama tabii yaptığınız işe de bağlı bu. Yani çok basit bir iş yapıyorsanız daha hafif maddeler.
En çok problemler onlardan çıkıyor aslında. Basitlerden çıkıyor.
Ya şöyle biz bunu kendi aramızda hallederiz diyorlar.
Evet. En çok kullanılan kelime mesela.
Ya arkadaş işte kendi aranda halledemiyorsun. Çünkü işin içinde menfaat var.
Evet.
Tabi burada böyle kısa bir girizgah yapayım. Ahi geleneğine.
Evet çok önemli. Evet,
ahi geleneğine. Bizim belki Anadolu'da Müslümanların ticaretle ilgili özellikle esnaflık vesaire noktasında belli bir yer tutunmaları noktasında ahilik teşkilatı bunu irfanla birlikte yani insani ve İslami şekilde bir ticaret, bir ilişki, tüccarlık, esnaflık yapılmasında müthiş bir zemin oluşturmuş ve o zemin üzerine gitmiş.
Evet.
Anadolu coğrafyası bu noktada bambaşka bir yer. Mesela Kayseri. Yani yanlış hatırlamıyorsam ilk yazılı ticari anlaşmanın yapıldığı yer. İşte Lidya vesaire hep bu bölgede. Kervanlar buradan geçmiş. Bir takım özellikle bazı ovalar, coğrafyamızın bazı bölgeleri ziraat üzerine müthiş elverişli olmuş. Bazı yerler hayvancılık üzerine.
Parayı icat etmişiz bu topraklarda.
İşte bak parayı icat etmişiz, sözleşme icat etmişiz, kervan, denizcilik. Ciddi bir deniz trafiği olmuş. Mezopotamya'da nehir trafiği olmuş. Yani adam malı Diyarbakır'dan, Siirt'ten vesaireden yüklemiş. Bağdat'a, Musul'a, Basra'ya. Yani böyle çok geniş bir hatta nehir ticareti var. Şimdi bunların hepsi işte o lojistik meselesi var ya. Ticaretin bir parçası.
Evet.
Onun için herkes bu coğrafyaya hücum etmiş, fethetmek istemiş.
O yüzden binlerce yıl hep kan akmış aslında kan akmış. Ticaret hakim olma
ve
sevdasına.
Müslüman Türkler buraya girdiklerinde de ciddi bir ticari altyapı da var burada.
Kervansaraylar yapılmış Selçuklulardan
pek çok
itibaren.
Çok şeyler yapılmış. İşte burada Müslümanca bu işi nasıl yaparız noktasında bu irfan ehli çok ciddi katkı sağlamış. Yani şöyle olmuş mesela akşam dükkanını kapattığında dergaha gitmiş, sohbet dinlemiş. Veya başka bir gün bir oradaki bir zikir halkasına katılmış. Yani o parayı cebine koymuş. Ama gönlüne koyma diye dergaha gitmiş. İşte cepteki para gönlüne girmesin diye dergaha gidiyor. Sonra ne yapıyor o adam? İşte vakıf medeniyeti oluşturuyor.
Evet.
Bizdeki vakıf medeniyetinin en önemli şeyi parayı kazandığında hani kefenin cebi yok tabiri var ya çok müthiştir. Kefenin cebi yok. Onun için kendi yiyeceği kadar, harcayacağı kadar kullanmış. Onun dışındakini demiş ki işte şöyle bir vakıf kurayım. Bu malım, mülküm de, arazim, imalathanem her neyse bu işlerde, bu hayır işlerinde kullanılsın diye.
Günümüzde çok mantıksız değil mi sizce? Yani insan niye kendi parasını durduk yere başkalarının istifadesine sunsun?
Sunmasa ne olacak ki? Kefenin cebi yok.
Çoluğuna çocuğuna bırakır. Nesline bırakır.
Bırakıyor zaten. Daha fazlasına. Çünkü mesela şimdi bugün meri hukukta da, şer'i hukukta da, mirasta bağış hakkı 1/3. Tabii 1/3 yapabiliyorsunuz. Yani daha fazlasına mirasta terekenin ortakları, sahiplerini itiraz etme hakkı var. Yani
çözdükleri bir bilmece var galiba.
Hakkı, çocukların hakkı ev, ailen hakkı diyelim. Hı hı. Her zaman korunmuş. Doğru da bir yaklaşım. Hı hı. Ancak işte hani mal da yalan, mülk de yalan. Bir de işin bu tarafı var. Orada işte bir kısmına hayır hasenatı verip oradan toplumun istifadesine sunulsun.
Yani oradan bir maddi kazanç sağlamıyor mu? Huzur mu buluyor?
Ahiret, herkesin endişesi olan ahiret endişesinde kendini bir fener olarak,
aslında orada bir da kandil olarak ticaret kullanıyor. Yapıyor.
Tabii ticaret olarak yapıyor.
Evet. Tacir insan.
Ticaret deyince hemen aklıma geldi. Hı-hı. Babamdan dinledim tabii, ben yetişmedim de, babamın dedesi Fahri Kiyalı. Hı-hı. Rahmetli.
Malatya'da bu arada Kiyalı okulu var. Oradan bilirim. Küçüklüğümden beri sürekli evet. önünden geçtiğimiz. Allah rahmet eylesin.
Amin. Çok hayır işlerine kendini Hı-hı. veriyor belli yaştan sonra. Hı-hı. Hanımı da varlıklı bir hanımefendi. Hı-hı. Zaman zaman da ondan para alıyor. Borç diyor, bir şey diyor falan. Sonra ya o borç ne oldu deyince, senin hesabına yatırdım diyor. Hangi hesap? Ya Hayret Bankası diyor. Hı-hı. Tabii o zaman Türkiye'de dini eğitim falan çok sıkıntılı, çok Hı-hı. zorlu. Rahmetli dede de bu işlere Hı-hı. gönlünü vermiş. Paranın yetmediği yerde
borç almış.
Hanımdan alıyor. Evet. O parayı koyacak yer yok yani. Hani başkasından bir fazladan bir zekat hayrat gelmesi lazım ki versin. Hı-hı. O gelmeyince Hayret Bankası'na yatırmış oluyor. Gerçekten evet. mesela bu da çok hoş bir Evet. tabir, hoş bir yaklaşım. Ama ve herkesin, insanları mutlu etmek. Evet. Yani insanlar, çünkü hayat bir denge. Yani toplumda birileri mutlu, birileri mutsuzsa toplumun kalitesi artmıyor. Aşağı doğru gidiyor. Cenab-ı Hak da zaten Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği gibi Hı-hı. dünya bir denge üzerine. Hı-hı. Sen de diyor bu dengeyi bozma. İşte bu ticarette de böyle. Yani biri müthiş kazansın. Evet. Her şeyi o yapsın. Bütün kazanç ona ait olsun. Yok böyle bir şey. Bir denge var. Sen de kazanacaksın, başkası da kazanacak. Onun için işte komşu bir siftah yapmadı, ondan al.
Bu bir şimdi kanun bu, mu peki? Yani komşu siftah yapmadı.
Kapitalizmin bu işte kapitalizmin tam karşısı.
Anlamadığı nokta bu. Ahilikte evet, bu var karşısı, herhalde. Evet. O kültürü irfan olarak alıyor ahi insan. Kardeş demek bu arada ahi herhalde. Kardeş evet. demek. Dolayısıyla bir kural yok herhalde. Sen komşu siftah yapmadan.
Teamül.
Teamül değil mi?
Teamül bu.
Belli bir müeyyideleri var yani.
Ya bu teamül ve mahalle baskısının güzel tarafları da var. Hı. Şuna bak diyor ya, hani sizde laflar var ya mesela, bu teamül oradan gelir. Rabbena heb bana.
Evet.
Mesela bu ayıplanan bir şey. Hı hı. Bak bugün dinle diyanetle hiç işi olmayan insanlar bile bunu kullanıyor. Hı. İşte bu gelenek yerleşmiş, kökleşmiş ve İslam'dan geliyor bu. Hı. Yoksa adam kazancı niye başkasıyla paylaşsın ki? Hiçbir akli tarafı yok. Para kazanıyorsam Hı. en çok ben kazanmalıyım.
Evet, evet.
Hele benim rakibim asla kazanmamalı diye evet. bakar.
Evet. Yani
bütün malı ben götüreyim tek başıma evet. der.
Reel olarak öyle düşünür.
Evet. Ama toplumun dengesi, ilişkiler, huzur, göz hakkı, nazar itibariyle baktığınızda ortak bir kalkınma. Ha, biri az kalkınır, biri çok kalkınır. Hı. Ama gelir dağılımındaki adalet. Bunlar çok önemli noktalar ve tabii işte o Faride de şeyinde anlattığım gibi de belli kazancı geldikten sonra veya belli bir saatten sonra artık insanın kendini biraz hayır işlerine vermesi.
Ama hayatın olağan akışına ters gibi sanki, insan yaşlandıkça daha çok hırsa bürünür derler.
İki türlü.
İki türlü.
Ya hırsa bürünür veya öbür tarafla ilgili endişe artar. Kimi insanda endişe artar, artık tamam ben bu dünyada bayağı bir şey yaptım, öbür tarafa ağırlık vereyim. Diğer türlü de ya yaşlandım, güçten düşüyorum, acaba bu elimdeki malik olduklarımdan kaybedecek miyim? İşte çoluk çocuk veya ortaklar bu işi götürebilecek mi diye böyle daha fazla işe odaklanma. İşte hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya öte kısmını okumayı unutuyor herhalde.
Yarın ölecekmiş gibi de.
Ahirete de işte o kısmı unutuyor herhalde bir kısmı. Sırf dünyalık bakıyor. Şimdi bu tabii vakıf müessesesi, vakıf işi çok,
çok önemli.
Çok mühim. Ticaretin evet. arkadaşı bu. Yani kazancın arkadaşı. Ticaret zaten eskiden çok hoş bir şey değilmiş. Yani çünkü Müslüman Türk ne yapar? Devleti yönetir, asker olur, rençber olur. Yani hayvanları olur, şey evet. olur filan böyle. Yiğitlik orada. Yani tüccar, alsat filan biraz böyle bezirgan. Mesela bezirgan tabiri böyle bizde hafif küçültücü olarak kullanılır. Hmm. Yani mal diyor, mal satıyor, yalan söylüyor. Ali'nin küllanı veliye giydiriyor. Hmm. İşte atalı malı sağlam diye satıyor. Hmm. Vesaire. Veya işte stokçuluk yapar, kara borsacılık yapar. Vesaire vesaire. Pek çok hoş olmayan ithamın muhatabısınız.
Bezirgen.
Evet. Tüccar olarak. Ama geldiğimiz yüzyıl itibariyle, yani 16'dan itibaren 16, 17, 18 böyle dünya çok hızlanıyor. Hızlandıkça ticaret artıyor, rakamlar artıyor. Hı hı. Biz burada biraz fazla müstahni kalmışız. Yani hata etmişiz.
Ya kalmak gerekiyor ama çok fazla kalmak gerekiyor.
Fazla
galiba.
Kalmışız. Fazla hı hı. Kalınca çünkü paranın biriktiği işler ve büyük yapılar kurmak noktası. İşte burada mesela para vakıfları da doğru anlaşılmamış. Çünkü şöyle olmuş, para servet birikmeyince, yani servet vakıflara verilmiş ama servet birikmeyince de gelişen dünyada da çoklu ortaklı işler kurup büyük yatırımlar noktasında eksiklerimiz olmuş. Hı hı. Bu sefer o eksikleri dışarıdan gelen yatırımcı, hani hep kapitülasyonlara evet, eleştirilir
evet,
ya.
Evet, evet.
İşte bu noktada dışarıdan gelen adam yapmış veya devletten beklenmiş bu. Hı hı. Devlet kar amacını öncelikli olarak güdemeyebilir.
Evet.
Gütmeyebilir, güdemeyebilir. Hı hı. Kar amacı ikinci, üçüncü plana düştüğünde de verimlilik çıkmıyor ortaya.
Evet.
Verimlilik ve kalite. Bunu başarsaydı sosyalizm başarırdı.
Evet.
Bunu artık konuşmayalım. Ha, ama devletin burada bir dengeleyici olarak bazen varlığı önemlidir. Hı hı. Piyasanın dengeleyicisi olarak evet. Varlığı bazen önemli. Önemli. İkincisi de tabii esas olmazsa olmazımız devletin teftiş, denetleme, olayı yönetme hı hı. kısmı yani olmazsa olmazdır. İşte tüccarın ihtirasını, hırslarını kontrol altına alacaktı burasıdır. Ahilik burada ne yapmış? Papucu dama atmış.
Bir müeyyide.
Evet, bir müeyyide. Evet. Yani toplumsal
niçin,
olarak.
Niçin atmış papucunu?
Şimdi çok detaylara girmeyelim. Hı. Ama ayıp bir iş yapmış. Evet. Müşterisine karşı. Hı
hı, tamam.
Ortağına karşı vesaire karşı. Hı hı. Ayıp bir iş yaptığında bunu almışlar, toplanmışlar. Hı hı. Oradaki lonca başındaki alıp papucunu dama atmış.
Evet, bu ne demek?
Bu ne demek?
Bu tüccar ya, ayıp bir iş işte.
Bu demek. Arkadaş şey dikkat edin.
Hmm.
Bu arkadaşın ticari ilişkilerinde, ahlakında bir zaaf var.
Zaaf var, dikkat
edin. Buna dikkat edin. Evet. Şimdi bakın ceza verseniz, bunu 100 kırbaç atsanız, hı hı. hapse atsanız, sürgüne gönderseniz bu kadar etkili
tabii.
olmaz.
Kendi network'ünün içinde çünkü bunu ilan evet. ediyorsunuz.
Oradan adam utanıyor. Hı hı. Şeyde. Hatta mesela Anadolu'da kızgınlığa bağlı, isminin önüne gevur lakabı takılanlar da vardır.
Hmm.
Mesela gevur Ahmet derler. Gevur hmm. Ali derler. İşte gevur bilmem ne derler. Hmm. Adamın ismi Müslüman. Kendi hmm. de Müslüman. Ama hani ya bir Müslüman bunu yapmaz kardeşim. Bunu ancak gevur hmm. yapar. Sen de
çok enteresan.
Gevur olmadığın halde bunu yapıyorsun hmm. diye
ona o ismi takıyor.
Özellikle tefecilik yapanlar. Hmm. Çünkü tefecilik genellikle Musevilerin yaptığı yani bankacılık işleri hı. daha doğrusu eskiden.
Günümüzde yaygın.
Evet. Hı. Yani onların dini hukuk sistemine göre bir mahsur olmadığı hı hı. söylenir. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'de de çok net bir şekilde Cenab-ı Hak konuyu kapattığı için hı hı. hiç böyle kaçacak bir taraf yok yani.
Evet.
O alan o tarafta da okuyormuş. İşte onlardan böyle bir kısmı da Müslümanlardan da bir kısmı bu işlere özenmiş. Hı hı. Tabii tefecilik bir süre sonra başkasının malına konmaya, çökmeye de geliyor. Adam evet. ödeyemiyor tabii, zamanında. Tabii. Vadeyi arttırıyorsun veya diyorsun ki tamam kusura bakma bu artık bana geçti diyorsun.
Hı hı. Da caiz değil tabii ki dediğimizde.
Yani işte evet. o bu tekele doğru, monopole doğru götürüyorsun.
Her ne olsa olsun ticarette de bir ahlak söz konusu, bir irfani gelenek söz konusu. Tabii bunun bir programlık değil, belki birkaç programımız daha alacak ama en azından ticaretin bu yönüne değinmiş olduk. Ahlaki yönüne belki ilerleyen programlarda evet. da değinmiş oluruz. Burada insan faktörü çok önemli. Belki son bir sözümü söyleyeceksek. Hani devlet denetleyecek demiştiniz ya, asıl insanın kendini öz denetime tabi tutması gerekiyor. Biz bunu başaramadığımız için devletin denetlemesine tabi olmaya başlıyoruz. Bu da bir süre sonra aslında adaletsizlikleri belki.
Vicdan en büyük şey. Tabii. Bu vicdanın kuralları ne? Vicdan da değişebiliyor. Hepsinde vicdan var kendine göre.
Tabii herkeste.
Yani evet. kartelinde,
tabii,
tröstünde, hepsinin bir vicdanı, evet, var. Ama
bu kurallar neler?
He, o vicdan, iyilik ve vicdan tabiri son dönemde çok sulanmaya başladı. Çok özür dilerim yani bu tabir. İyiliğin ölçüsü ne ve iyilikten neyi kastediliyor? Vicdan bir de.
Evet.
Vicdan ne? Yani biraz böyle dinin kurallarının yerine vicdanın da kurulmaya çalışıldığı bir şey var. Hı-hı. Ama işte vicdan ne? Yani yüzlerce insan aç. Sen bir tane aça su vermişsin veya karnını doyurmuşsun. Vicdanını rahatlatıyorsun. Vicdan bu mu?
Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfana programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.